أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله El-Mikdam bin Ma'di Kerib anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah cennette beraber kılsın. Biz bu hadisi Tirmizi'de görüyoruz. Gerçi biraz daha detaylı bir şeklini İmam Bağavi'nin, Muhyis-Sünne İmam Bağavi'nin Mısbah-us-Sünnesinde görebilirsiniz. Yakındır. Bir adama benim hadisim, benim sözlerim, benim fiillerim, kavillerim, takrirlerim, yani ben ulaşacak ve o kalçasının üstüne yaslanıp oturacak. Şöyle diyecek: bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onun içinde helal olarak bulduğumuzu helal sayar, haram olarak gördüğümüzde haram sayarız. Oysa zavallı bilmiyor ki Allah Resulü'nün haram kıldığı şey de Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Mısbah-ı Sünne'de bu adamın şöyle karnı tok, hatta göbekli filan, koltuğuna yaslanmış, dünya umurunda değil, onca her şey tamam, onun bildiği tas tamam, başkasına müracaat etmiyor, Allah'ın kitabını anlama konusunda bile peygambere ihtiyacı yokmuş bir tavır sergiliyor olduğunu öğreniyoruz. Ve diyormuş ki adam, yani insanlar Allah'ın kitabına göre hareket etmeliler. Orada helalsa bir şey, biz de biliyoruz, tamam anladık, helal diyeceğiz. Orada haramsa haram, onun dışında biz bir şey anlamayız, başka bir kaynak bilmiyoruz. Böyle diyenlerin olacağını haber veren peygamberimiz ilave ediyor: oysa zavallı bilmiyor ki Allah Resulü'nün de haram kıldığı şey tıpkı Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Bakın Tevbe suresine, "Mâ harramallâhu ve rasûlühü" şeklinde peygamberin de haram kılma yetkisinden söz ediyor. Bakın Araf suresine, aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin helal ve haram kılma yetkisinden söz ediyor. 157. ayet. Beraber okuyalım. Bir öncesi 156. ayetin sonu şöyleydi: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Onlar Allah'ın ayetlerine iman edenlerdi. Bu iman eden insanların vasıfları sayılıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Bu ayetlere iman eden insanlar, daha önceki özellikleriyle yettekûn olan ve yu'tûne zekâte, zekatı veren, Allah'ın mala karıştığına inanıp bunu icra eden insanlar, Allah'ın hayata karışmasını imanıyla simgeleyen, perçinleyen insanlar, öyle bir elçiye, ennebiye, öyle bir peygambere, öyle bir haberciye inanırlar ki, o el-ümmiye, ümmidir. Toplumsal eğitim konusunda anadan doğma, okul gibi, mektep medrese gibi, bir hocanın eşliğinde, bir dadının güdümünde veya özel hocalar programında birilerinin ona bir şeyler öğretmesi açısından düşününce, o Resul ve Nebi olan, o elçi ve haberci olan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmidir de aynı zamanda, yani anadan doğma. Hiç kimse ona bir şeyler öğretmemiş. Peki yani mesela Medine'yi, Habeşistan'ı, Şam'ı ya da Yemen'i biliyordu, bu ona engel mi? Öyle değil tabii. Hayatı düzenleyen kurallar bütünü olarak bir kitabın bize getiricisi, bir kitap yani haber kaynağı, bir kitap yani bir mesaj olarak Kur'an'ın bize duyurusu olarak peygamber, bu konuda ümmiydi. Hiçbir şey bilmezdi. Kitap bilgisine sahip değildi. Yani vahiyden haberi yoktu önceden. Ama اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de haberdar oldukları bir peygamberdi bu. Orada yazılıydı. Orada bu yazgıdan söz ediliyordu. Onun yazısını, onun yazgısını Tevrat'ta ve İncil'de buluyordu insanlar. Geleceği belliydi. Allah daha önceden haber göndermişti. Ama kim olduğunu ancak Alak suresinin ilk ayetleriyle kendisi ve bütün insanlar o anda bilmeye başladılar. Bu peygamberin يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Bu elçi, bu habercinin, bu ümmi olan peygamberin bir özelliği marufu emretmekti. Yani Allah'a kul köle kılan her şeyin amiri durumundaydı. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerleri de nehyediyordu. Yani Allah'a isyan olacak kişiyi cehenneme sürükleyecek her şeyin de nehyedicisi, engelleyicisi durumundaydı. Dahası ve yuhillu lehumut tayyibat, tertemiz olan, hoş olan, güzel olan şeyleri, yani Allah'ı razı edecek şeyleri bu insanlara helal olarak beyan ediyor. Ve yuharrimu aleyhimul habais, pis olan, Allah'ın gazabını, azabını gerektirici şeyleri de, kişiyi sonunda cehenneme götürücü şeyleri de haram olarak beyan etmeye yetkiliydi. Dahası ve yadav anhum israhum vel alalelleti kânet aleyhim, onların üzerindeki bağlar, bukağlar, yükler, sıkıntılar konusunda da Peygamber aleyhissalatü vesselam onu ortadan kaldırmaya yetkiliydi. Fellezine amenu bihi ve azzaruhu ve nasaruhu ve tebe'un nurallezi unzile ma'hu ulaike humul müflihun. İşte şöyle şöyle şöyle olanlar da onlar felaha erecekler. Niye öyle? Bakıverin diye. Az biraz merak edin diye böyle söyledim. Kimmiş felaha erecek olanlar? Araf suresi 157. ayete bir bakıverin bir zahmet. Tekrar dönüyoruz hadise. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisinden sonra gelecek bir mantığı, yaşanacak bir düşünce sistemini bize önceden haber veriyor. Birileri çıkacak, sadece Kur'ancı olacaklarmış. Sadece kitaba dayalı bir İslam'dan söz edeceklermiş. Aleyhissalatü vesselamın sünnetini sanki yok saymak değil, ortadan kaldırmanın girişimi olacak bu. Oysa aleyhissalatü vesselam mesela diğer rivayetlerden öğreniyoruz, ehli eşeğin etini haram kılıyor bir peygamber olarak. Veya Kur'an'da o şekliyle olmadığı halde iki kız kardeş bir nikah altında toplanamaz ayetine binaen, aynı şekilde bir kız ile halası, bir kadın ile teyzesi veya bir kadın ile erkek veya kız kardeşinin kızı durumunda olan yeğeni aynı nikah altında toplanamaz diye Peygamberimiz yasak koyuyor, haram kılıyor. Veya helal koydukları, helal kıldıkları da var. Mesela bir eve gittiniz, açsınız, gerçekten yiyecek bir şeylere muhtaçsınız, ev sahibi izin vermese de siz ölmeyecek bir miktar kadar ya da hani örfe uygun kendi eviniz olsaydı çok israf etmeden, darmadağın etmeden yiyeceğiniz bir miktarı onun imkanından yararlanıp yiyebiliyorsunuz. Onun o anda haberi olmasa bile, hatta gönlü olmasa bile bu peygamberimizin helal kıldığı şeylerden biridir. Hatta mesela bir ağaç bir komşunun duvarından öteye, yani komşunun evine doğru sarkmış da o tarafa meyveler, yani buyur beni ye dercesine aşağıya doğru inmişlerse onu da o komşu yiyebilecek. Bunun Kur'an'dan bir delilini bilmesek de peygamberin böyle bir yetkisini biliyoruz. Dahası pek çok ayet ve hadis böylece birbirini destekler biliyoruz. Evet, asıl olan Kur'an'dır. Bundan kimin şüphesi var? Gerçi hicretten sonra 5. asırlarda filan duyuyoruz. Kimileri ısrarla sadece Kur'an dediğinden dolayı bir grup onlara antipati olarak, yani onlara bir tepkisel gelişim olarak, hayır her şey asıl olan peygamberdir, Kur'an biz sadece teberrüken okuruz, onun hayatla ilgisi kalmamıştır şeklinde sapıtmışlar, Allah korusun. Onları kenara alarak söylüyorum. Evet, asıl olan Kur'an'dır. Yani asıl olan Allah'a kulluktur. Peygamber de bütün hayatı boyunca bunu gündeme getirmiştir. Yani gelin Allah'a kul olun demiş, bu Bunu demek için kendisi bir hayat örnek olarak yaşamıştır. Ama söyleyin, hangi Kur'an asıldır? Peygamberimin anladığı Kur'an mı? Onun nasıl uygulanacağını bana haber verdiği Kur'an mı? Yoksa ondan bağımsız ben kendi kendime nasıl anlarsam öyle anlayacağım Kur'an mı? İşte orada pürüz, işte orada problem çıkmaz mı? Söyleyin. Mesela Kur'an asıldır diyoruz, elbette demek zorundayız. Buna başka çare yok, böylece söyleyeceğiz. Ama acaba o asıl olan Kur'an'da, mesela benim anlayışıma göre şöyle, senin anlayışına göre de şöyle bir ayet olamaz mı? Bak ki tarihte ola gelmiş. Mesela abdesti bozan şey konusunda Kur'an'a müracaat ediyoruz. Evlâ mestümün nisa diyor Allah. Kadınlara lemsettiğinizde. Peki söyleyin, kadınlara lemsetmenin anlamı ola ki? Birileri çıkıp diyor ki bu cinsi münasebet demektir. Kim ki öyle yaparsa abdesti bozulur. Birileri de diyor ki hayır efendim öyle değil, bu kadınlara mücerret dokunmaktır. Eline, saçına, yüzüne veya ayağına dokunuverdiniz mi abdestiniz bozulur. Söyleyin şimdi. Hatta bir hadis Kur'an'a arz edilecek ve doğru mu yanlış mı bilinecekse hangi Kur'an? Tarihten örnekler söyleyin, bugünü siz anlayın. Mutezile'nin Kur'an'ı mı, Cebriye'nin Kur'an'ı mı, yoksa Mürciye'nin Kur'an'ı mı, Kaderiye'nin Kur'an'ı mı gibi... Acaba hangi Kur'an anlayışına insanlar müracaat edecek? Onun gibi olunca Kur'an'a uygun olacak. Mesela bir adam çıksa dese ki, herkes Kur'an'a uymalı, İslam'ını Kur'an'a uydurmalı. Ne kadar güzel bir söz. Anlıyorum ama soru versek ona ya da biz kendimize sorsak, hangi Kur'an, bunu diyen adamın Kur'an'ına mı yoksa biz bir başkasının Kur'an'ına uyabilir miyiz? Yani evet, evet Allah'ın Kur'an'ı tek bir Kur'an ama onu tek bir anlayışla bize intikal ettiren peygamberin ki diğerlerinden önce gelmez mi? Evet, peygamber insandı. Hatta eğer Allah'ın ne dediğini peygamber planında, peygamber ölçüsüyle, peygamber kriteriyle anlamazsak, bakın ne problemler çıkar. Mesela Allah namaz kılın diyor, ekimus salah. Salatı ikame edin diyor, namaz kılın da demiyor. Yani biz onu kendimiz şartlı Türkçe'ye çeviriyoruz. Salatı ikame edin. Peki salat nedir diye bakıyorsunuz sözlüklere, dua anlamına geldiğini söylüyor sözlükler. O zaman dua edin demek olacak diyenleri ben bizzat şahidim, biliyorum. Ve bunun için özel prosedür geliştirmeye, yok efendim yatacaksın, kalkacaksın, yuvarlanacaksın, elini kaldıracaksın, ayağını eğeceksin, belini bükeceksin, bunları kim çıkardı demeye bile cesaret ediveriyorlar. Desinler, bırakın demeye devam etsinler, eğer öğrenmeyi sürdürürlerse onlar da bilecekler Allah'ın dediğinin peygamber planında doğru ve güzel anlaşılacağını. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bağımsız, ondan azade bir Kur'an anlayışı için bana şöyle bir örnek verenler oldu. Efendim dediler ki, peygamberi biz nasıl haram kılma yetkisinde biliriz? Peygamberin haram kılma yetkisi olamaz kesinlikle, çünkü Tahrim suresinin başında Allah ya eyyuhan nebiyyu lime tuharrimu ma ehallallahu lek buyuruyor. Yani ey peygamber, ne oluyor sana? Neden sen Allah'ın sana helal kıldığını haram kılıyorsun? Öyleyse peygamberin böyle bir yetkisi yok diyorlar. Hayret, heyhat. Ama ne kadar da hayret. Çünkü sadece belki Kur'an'da hiç başka işaret olmasa bile bu ayet peygamberin aslında haram kılma yetkisini perçinleyen, ispat eden net bir belge. İyi düşünün, olayı biraz daha geniş alalım ya da başından sonra tekrar düşünelim. Aleyhissalatü vesselam hanımlarından birilerini memnun etmek için kendisine helal olan bir şeyleri yasak kılıyor. Yani ya falanı odama almayacağım gibi veya megafir karıştırılmış bir bal yeme ithamıyla baş başa olduğundan dolayı bundan sonra bal yemeyeceğim gibi. Yani helal olanı kendisine haram kılıyor. Eğer peygamberin kendi şahsi hayatında, hani öyle diyorlardı ya, bir beşeri hayatı varmış, bir risalet hayatı, bir işi peygamber olarak mı yaptı yoksa insan olarak mı yaptı, önemliymiş. Yani kesinlikle söyleyebiliriz, onu insan olarak hanımlarını memnun etmek için böyle bir yasak koyuyor kendisine ama... Peygamberin hayatında kendi şahsına özgü de olsa aldığı bir karar, yasak veya teşvik unsuru olarak ümmeti bağladığından dolayı Allah, eğer o karar uygun değilse, Allah onaylamamışsa insanlar da yapmayacaklar manasına gelmez mi? Yani Allah öyle bir vahiy göndermeseydi, öyle bir mesaj olmasaydı, yani Allah'ın böyle neden helalı haram kıldın, yani o konuda neden böyle yaptın demeseydi, biz peygamber gibi kafamız bozulunca bazen kendimize böyle şeyler haram kılıverirdik. Çünkü peygamberimiz yapmıştı ya, ama şimdi peygamber yapmış ama Allah onaylamamış, öyleyse ben haram kılamam demek zorundayız. Yani ön yargısız anlayalım efendim dediler, şartsız anlayalım. Peygamber madem haram kılamazsa bunu bütün hayatına şamil kılalım ve Kur'an'ı birilerinin anladığı gibi anlamaya kendimizi zorlamayalım dediler. Yani belki biraz da demagojiydi elbette, ben de inanmıyordum ama onlara şöyle bir delil, şöyle bir konu açıvermiştim. Dedim ki peki siz öyle Kur'an'ı kendinize göre, sözlükten anladığınıza göre anlayacaksanız, o zaman Hazreti Adem Efendimiz cennete gireceğinde yanında kocası da olması gerekir diye bir sapık düşünceye evet demeniz gerekmez miydi? Çünkü Allah diyor ki Kur'an'da, ya Adem üskün ente ve zevcükel cenne. Ey Adem, sen gir cennete, senin zevcin de yanında beraber girsin. Yani zevç kelimesi koca demek, zevce tüke demiyor Allah. Senin zevcen de beraber olsun demiyor olunca, hadi işimiz yok Hazreti Adem'e koca arayacağız öyle mi? Hayır öyle. Ben Kur'an'ı anlamak zorundayım. Kur'an benim dinim, imanım, İslam'ım, ihsanım. Ben Allah'ı Kur'an'a göre razı edeceğim. Ama hangi Kur'an'a göre? Aleyhissalatü vesselamın anladığı, uygulamalı olarak gösterdiği, toplumuna öğrettiği, ashab-ı kiram dediğim o seçkin toplumun yaşadığı Kur'an'a ne kadar ulaşabilirsem, işte o Kur'an ile hayatımı ne kadar düzenleyebilirsem, ben o zaman iyi bir Müslüman olmaya adım attım sayacağım. Değilse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi özel hayatında aldığı kararlar kendini bağlasa, tarihselcilik filan gibi oyun oynayan insanların diliyle söyleyeyim, yani o dönemi bağlasaydı, Allah neden onun kimi aldığı kararlara dokunmaz, kimi aldığı kararları da olmadı öyle, yapmamalıydın, ayıp ettin, yazık ettin, vazgeç bu sevdadan derdi. Düşünün, güzel bir örnek sanırım, Bedir Savaşı'na kadar dönün geriye. Mekke geride kalmış. Yeni Müslüman olanlar birer ikişer yine gelmeye devam etseler de, Peygamber ve onunla birlik Müslümanlar ağırlıkla Medine hayatına başlamışlar. Ama Mekke'de alt edemedikleri, işini bitiremedikleri İslam'ı Medine'de yok etme sevdasına kapılan kafirler, müşrikler, hatta Kur'an'dan öğreniyoruz, şeytanın da ihva ve desiseleri ve tuzaklarıyla, aldatmasıyla, kandırmasıyla Bedir Savaşı'na kadar geliyorlar. Peygamber de aslında ilk başta sahabeyle birlik öyle savaş endişesi veya savaş planıyla çıkmasa da yola, birdenbire kendilerini savaş ortamında buluyorlar ve Bedir kuyusu civarında acaba şuraya mı yoksa buraya mı yerleşsek tartışması oluyor. Aleyhissalatü vesselamın bir teklifi var, şurada konaklasak, şuraya yerleşsek. İşte oraya yerleşeceklerini Allah'ın öylece beyan edip etmediğini soran sahabe aleyhissalatü vesselama diyor ki, ya Resulallah, şimdi söylesen buraya yerleşmemiz, stratejik bir yerleşim alanı olarak burayı belirlememiz Allah'ın bizzat nokta tayini mi, yoksa siz mi öyle uygun gördünüz? Aleyhissalatü vesselam diyor ki, ben böyle uygun gördüm. İstişare ediliyor dolayısıyla. Bir başka yer, bir başka sahabenin gösterdiği yer daha uygun görülünce oraya gidiliyor ve orası gerçekten de Müslümanların daha bir hayrına oluyor. Sonunda savaş bitiyor, esirler alınıyor. Esirler konusunda ne yapılacağını yine aleyhissalatü vesselam istişareye sunuyor. Acaba nasıl hareket etsek, ne yapsak diye. Bunun üzerine sahabeden kimileri onları hemen anında kılıçtan geçirmek ve öldürmekten yana fikir beyan ediyorlar ki Ömer Efendimiz bunların başında elbette. Ama kimileri, hayır onlardan Müslüman olanlar zaten kardeşimiz, fidye verenleri salıverelim, geri kalanlar da kölemiz olsun diyenler ki Ebu Bekir Efendimiz de onların başında. İstişare, istişare, istişareden sonra karar veriliyor ve esirler eğer fidye verirlerse serbest bırakılıyorlar, değilse köle kabul ediliyor ama Müslüman olduklarını beyan edenler, onlar kardeş biliniyorlar. Ama bu istişare sonucunda alınan kararı Allah onaylamayınca, Allah seni affetsin oldu mu bu yaptığın ayetleri geliyor. E peygamber kendi kendine aldığı karar eğer ayıp idiyse neden Allah müdahale ediyor? Bu beni bağlamayacaksa neden Allah bu konuda hüküm beyan ediyor? Ya da eğer peygamberin istişareyle aldığı karar yanlışsa neden İstişare etmesi yanlışsa yani, karar konusunu tartışmıyoruz. Neden peygamberin istişaresi yanlışsa o zaman baştaki istişareye müdahale edilmiyor? Demek ki Allah'ın onayladığı peygamber kararları da bizim için net bağlayıcıdır. Onaylanmayanları ümmet saymış bugüne kadar, en fazla sayıyla 15 kadar bulmuşlar. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim dinimizi bize anlatmada ilk ve tek kaynaktır. Ona ulaşmada biz sahih, ona ulaşmada biz hasen ya da benzer ifadeler kullanılsa da peygamberi bize anlatan hadislere müracaat etmek zorundayız. Hatta ben birisinin hadis rivayetinde ama acaba bu hadis zayıf mı, çelimsiz mi, biraz şişman görünüyor ya da ameliyattan yeni çıkmış, nikahet döneminde filan diyorlarsa, ben diyorum ki sonucu söyle, sana göre bu hadis mi, değil mi? Eğer hadis değil diyorsan zaten at onu kenara, niye tartışıyorsun? Hadis diyorsan, peygamber ancak o kadar konuşabilmişse, sen ancak o kadar ulaşabilmişsen, hadis değil de diyemiyorsan, hadis diyemiyorum ama hadis de kabul edemiyorum diyorsan onu da al kenara. Ama sonunda hadis dedin mi, peygamberin o dediği senin hayatının programı olsun. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. Hatta sanırım siz Müslim'de de bulabilirsiniz bu hadisi. Ebu Ubeyde bin Abdillah bin Mes'ud anlatıyor radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, önceki dönemlere ait bir olayı bize naklediyor. Yani, dönem, İsrailoğulları dönemi. İsrailoğulları içinde, din yönüyle, eksiklik, yanlışlık yaygınlaşınca, yani çarşı, pazar, piyasa, Allah'ın isteğinin dışında bir görüntü arz etmeye başlayınca, dini bilen adamlar, dinden, Musa aleyhisselamın dininden haberdar olan adamlar, İsa aleyhisselamın dininden haberdar olan insanlar, çıkıp çarşı pazara, sosyal, ekonomik, siyasal yapının içine, din kardeşlerini üzerinde gördükleri günahtan men etmeye, marufu emredip nehyetmeye çalışıyorlar. Bu güzel. Fevkalade bir davranış. Tam Müslümana yakışan bir hareket. Yanlışlar artmış, hatalar görünür hale gelmiş, din bilenler de bu bilinçle, bu sorumluluk bilinciyle çarşı pazar dolaşıp kardeşlerini engellemeye çalışıyorlar. Gördükleri yanlışın yok edilmesi, ortadan kaldırılması için bir çabanın içindeler. Ama bakın olayın devamına, sonra ertesi gün olunca, yani bir gün sonra, üç gün, beş gün sonra, o kardeşinin bir gün önce işlediğini gördüğü günah, adamı o günahkar kardeşiyle beraber yemek yemesine, beraber içmesine ve onunla sıkı fıkı olmasına mani olmazdı diyor Peygamberimiz. Allahu Ekber. Tercüme mantığıyla değil, anladığımı söyleyerek tekrar edeyim. Bir gün önce adam çıktı çarşı pazar, kardeşlerini uyardı. Yapma dedi, ticaretinde, kıyafetinde, ailende, kazanmanda, harcamanda, gündüz ve gece hayatında, şu yaptığın, şu yapmadığın işte, bütün seni Müslüman edecek, cennete götürecek, cehennemden alıkoyacak işlerde, şunlar şunlar yanlış, vazgeç bunlardan dediği halde, hemen ertesi gün, bir gün önce söyledi, yanlışsın dedi, cehenneme gidiyorsun dedi, günahkarsın dedi, Allah'ın istemediği bir hal üzeresin dedi, sen böyleysen ölürsen Allah senden memnun olmaz dedi idiyken, ertesi gün o günahkar kardeşiyle bu günahına rağmen o huyunu terk etmediği halde, o yanlışını bırakmadığı halde birlikte yiyor, içiyor, sıkı fıkı oluyor, yani hadi, nereye gidecektik? Pikniğe. Tamam hadi beraber diyor ve birlikte gezip eğleniyor, yiyip içiyor. Hiç de engel olmuyor bu işe. Onun evine gidiyor, yiyor. Onun dükkanına gidiyor, içiyor. Onunla beraber oluyor. Candan dost gibi davranıyor. Allahu Ekber. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunun sonucunda Allah onların bazılarının kalplerini diğer bazılarının kalplerine karıştırdı. Yani günah işleyenleri, onlara arkadaşlık edenlerin tümünün kalplerini karartıp onlar hakkında Kur'an ayetleri de indi. Maide suresi 78, 79, 80 ve 81. Ayeti okumadan önce bu bölüme tekrar döneyim. Yani o insanlar onları uyardıkları halde, uyarılanlar da hallerini düzeltmedikleri, yani o günahtan vazgeçmedikleri halde tutup can kardeş, can dost gibi birlikte yaşamaları, onların da kalbinin, günahkarların kalbine benzemesi neticesini ortaya çıkarıyor ve Allah bu olayı, bu durumu, bu gerçeği Maide suresinde şöyle haber veriyor bize. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ İsrailoğullarının hakkı görmezden gelenleri, hakikati örtbas edip gündemden kaldıranları, hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanete uğradılar. Çünkü ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Onlar isyan ehliydiler, haddi aşmışlardı. Taşkın hareket ediyorlardı. Ne yaptıklarını bilmez, sınırı tanımaz bir hayatın insanlarıydılar. Kânû lâ yetenâhevnâ an munkerin faalû. Tutmuşlar, insanların yaptığı münkerleri, yanlışları, hataları, şirk, günah ve isyan unsurlarını kendileri de yapmaya başlıyor. Bu yapılan işleri sanki nehyetmemeyi prensip ediniyorlardı. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ne kadar kötü, ne kadar korkunç bir yapıydı bu onların ki. تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ Okuyun inşallah. Maide suresi 78, 79, 80 ve 81. Bu ayetleri aleyhissalatü vesselam okuduktan sonra bir tarafa yaslanmış durumdaydı bunları okurken, sonra doğrulup oturdu ve dedi ki, siz Müslümanlar, zalimin kollarından tutup onu batıldan hakka eğdirmedikçe, hayır, azaptan kurtulamaz veya mazur sayılamazsınız buyurdu. Tekrar ediyorum bu son bölümü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu Maide 78-81 arasını okurken, bir tarafa yaslanmış durumda öyle oturuyordu. Sonra doğrulup oturdu ve siz Müslümanlar dedi, eğer zalimin kollarından tutup onu batıldan hakka eğdirmedikçe bilin ki azaptan kurtulamayacaksınız, özürlü sayılamayacaksınız. Ne dersiniz? Yanlışlarını gördüğünüz insanlarla birlikte pikniğe gidiyorsunuz öyle mi? Onlar değiştirmediği halde bu sizin bu hareketiniz onların yaptığı yanlışa bir onay anlamına gelir mi? Sanki onaylıyorsunuz. Kur'an anlatıyor, ders yapıyorsunuz, hadis öğrenmelerini istiyor, sünnete göre yaşamaları için çabalıyorsunuz. Sonra onlar yanlış programlar beyan ediyor, siz bildiğinizi icra ediyorsunuz. Neden öyle? Size, bize katılmadın diye ısrar ediyorlar. Ama siz bu ayeti, siz bu hadisi söylemeniz gerekmez mi? Yani insanlar kendi yanlışlarına ortak ararlarken din öğretenler mi onlara ortak olacaklar? Mesela diyelim ki açık olsun yanlış, büyük bir hata olarak söyleyelim. Bir grup arkadaş birlikte içki içmeye müptela olsalar. Ya onların içinden biri bundan vazgeçse? Ya da o grupla tanışan, Allah peygamber bilen, içkinin haramlığına inanan birisi onlarla ilgiye başlasa ve Allah peygamber anlatsa onlara. Sonra onlar büyük bir cüretle, şımarık bir tavırla bu kendilerine Kur'an ve sünnet tanıtan, Allah peygamber tanıtan insanı yanlarına davet etseler, bugün şöyle zevkimiz, bugün böyle işimiz var diye. Bu adam gitsin mi onlarla beraber olsun mu? Yani o zevk dünyalarına katılsın mı, yanlarına gitsin mi, yani ziyaret kastına değil, anlatmak kastına değil, onların programına ortak olsun mu, yani gidip falan yerde, gidip filan yerde biz bu icraatımıza devam edeceğiz diye çağırıyorlarsa gitsin mi, arabalara binecekler, Şöyle şehir dışına çıkacaklar, bilmem ne yapmaya çalışacaklar, bilmem hangi günaha dalmaya çalışacaklar. Bu adamı da yanlarına çağırıyorlarsa gitsin mi? Benim anladığım bu bölüm galiba kesinlikle gitmesin. Yani engelleme imkanı varsa gitsin manasına bir ihtimalden dolayı galiba dedim. Yani gücü yetiyorsa, engelleyebilecekse, darmadağın edecek ya da ikna edecekse, vazgeçin diyebilecekse, hadi çok güçlü bir imana, ciddi bir programa sahipse neyse değilse, gitmesin tabii, onlarla beraber olmasın. Ama yani böyle içki kadar net günah yok da insanlarda, evet, fakat israf kadar net günah varsa yine aynı. Dedikodu gibi, gıybet gibi, lüzumsuz lakırtılar gibi, israf masraf gibi, Allah ve peygamberi gündemden çıkarmak gibi, şeytan ve dostlarının gündemine dalıp yüzmek gibi, Allah'ın razı olmayacağı o halde ölmekten Müslümanların korkmak durumunda oldukları nice hal ve ahvalde yaşayan arkadaşlarının yanına gitmesi konusunda insanlar bu hadise göre hareket etmeli değiller mi? Yine kendi kendinize tekrar bir kere daha müracaat edin bu hadise. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de ve Müslim'de görebilirsiniz. Bakın bakalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Malik'ten rivayetle şöyle buyuruyor. Bunu bize Buhari haber veriyor. Ümmetimden bir kavim gelecek. Zina yapmayı, ipek giymeyi, şarap içmeyi, çalgıyı helal sayacaklar. Ümmetimden bir kavim gelecek. Zina yapmayı, ipek giymeyi, erkekler için tabi, ya da erkeklere göstermek biçiminde kadınlar için Allahu alem, şarap içmeyi ve çalgıyı helal sayacaklar. Bir takım zümreler bir dağın eteğinde konaklayacaklar. Hizmetçi kadınları onlara hizmet edip onları rahatlatacaklar. Bir istek, bir hacet için bir fakir adam onların yanına geldiğinde ona diyecekler ki, haydi şimdi git yarın gel. Onlar o akşam orada geceleyecekler. Sabahleyin de bir de bakacaklar ki Allah bir kısmını helak etmiş ve sağ kalan diğerlerini de maymun ve domuz şeklinde sokmuş. Allah korusun. Tekrar etmeye gerek var mı? Ne dersiniz? Yani bunlar da pikniğe gitmişler bir dağ eteğine. Nedense benim kitap ve sünnette karşılaştığım hep bu piknik mantıkları hayır getirmiyor insanlara. Az önceki hadis öyleydi. Bu da öyle. Bir de Kur'an'da var bilir misiniz? Pikniğe giden insanların başına gelenler. Kendi plan ve projelerini icra etmek için pikniği kullananlar var değil mi? Hani şu Yakup çocukları, İsrailoğulları diye bildiğimiz Hazreti Yakup'un oğlu, gözdesi, peygamberimiz olacak, sonunda peygamberimiz olarak karşımıza çıkacak Hazreti Yusuf'a planlarını icra etmek için pikniği kullananlar. Hadi gezmeye gidiyoruz. Gülüp oynayacağız, yiyip içeceğiz, orada spor yapacağız, şöyle bir açılacağız diye babalarını iknaya piknik adını ya da işte onu kullananlar. Aklıma geldi yani pikniğe gidelim mi gitmeyelim mi derdinde değilim ama nedense Kur'an'da sünnette anlatılan hep böyle farklı şeyler çıkıyor karşıma. Kış geliyor piknikler, yaz geliyor piknikler ya da bahar piknikleri insanlar hep kendi kendilerine bunaldıkları, daraldıkları, sıkıldıkları bir ortamda rahatlamanın çaresini vahyin dışında arıyorlarsa buldukları çözüm onların helakine sebep olabilecek Allah korusun. Heyhat, nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Ama mesela bir yıl boyunca cidden gerçekten o bölümüne inanıyorum bunalan ruhlar, cenderede sıkışmışçasına kahrolan benlikler, elbette dinlenme imkanı arayacak kabul ediyorum ama nasıl dinleniyorlar? Yani Temmuz olabilir ya da Ağustos şöyle 10 günlüğüne bir deniz ya da bir dağ ya da bir yazlık ya da benzeri bir yere gidip 10 gün bir nefes almayı planlıyor insanlar. Ne dediğimi duydunuz değil mi? 10 gün. İyi ama neden 10 gün dersiniz? Yoksa hani ben pek yani hayrı düşünemediğimden mi? Ya da ille de İnsanların bu yapıp ettiklerine aykırı bakmayı kendime iş edindiğimden, böyle bir hastalığım olduğundan mı bilemem. Allah affetsin ama, Allah şifa versin ama sanki aklıma geliyor, yani engelleyemiyorum ki, İslam toplumsal yapılanmasında da insanların ruhen yoruldukları kabul edilir. İslam'a göre de insanlar bunalır. Yani yorulur onlar, dinlenmeye ihtiyacı vardır onların. Tüm sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel ve toplumsal yapılanmanın ürünü, görevler insanı bayağı bunaltır, yorar insanı. Ama o Müslüman ne yapar? Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilir eğer gerçekten yorulmuşsa. Rabbıyla baş başa, asude bir mekan, sakin ve sessiz, Allah'ın huzurunda dinlenir. Üstelik kar üstüne kar kazanarak. Ama 10 gün ve fakat bunlar da 10 gün diyorlar. Bir benzeme mi var, bir benzeşme mi? Allah'la bir yarışma mı var bilmiyorum. Ve fakat bu 10 günün Ramazan'da oluşuna karşın Temmuz ve Haziran'da oluşu, yani Ramazan hep kışa geliyor, yaza geliyor, her zaman istediğimiz gibi olmuyor. İşlerin sıkı zamanı oluyor, sezonun başladığı dönem oluyor. Harman zamanı, pancar zamanı oluyor. Acaba hangisini ben ciddi kabul etsem, hangisine uysam demek yerine biz değiştiriveririz. Zamanı istediğimiz gibi ayarlarız. Ne zaman dinleneceğimizi biz belirleriz diyorlar. Korkuyorum ama daha korkunç bir şey aklıma geldi desem mi? Affınıza sığınarak, yanlışımın affını Allah'tan isteyerek size çıtlatıversem, yani itham etmiyorum, kimseyi öyle yaptı demiyorum ama aklıma geleni söylesem bir cesaret bulup, hani İslam'dan önceki toplumsal yapılanmada da haç mevsimi istedikleri zamana gelmezse senenin aylarını değiştiriveriyorlar. Nesi diyorlarmış buna? İşte 2 ay önceye alıyorlar veya 1 ay sonraya alıyorlar. Böylece haç mevsimini panayırların bereketli olması manasına zaman ayarlamasıyla değiştirdikleri oluyormuş. Yoksa bizde itikaf mevsimini, Allah'ın huzurunda dinlenme mevsimini değiştirmeye cesaret edemediğimizden adını mı değiştiriyoruz ki diye öyle aklıma geldi işte. Allah affetsin, aklına geleni de getireni de. Bir dağ eteği konaklamışlar, yiyorlar, içiyorlar, gelsin yiyecekler, gitsin içecekler, hizmetler ve hizmetçiler, hizmetçi kadınları onlara hizmet ediyorlar, rahatlatıyorlar her çeşidiyle. Ama bir fakir, bir garip, bir ihtiyaçlı birisi geliyor, bir maruzatını, bir dileğini, bir arzusunu beyan ediyor. Diyorlar ki, bugün git, yarın gel. Şimdi olmaz, rahatımızı bozma, düzenimizi bozma bizim diyorlar. Öyle de onlar akşam yatınca bir kısmı helak olmuş, diğerleri maymun ve domuz haline gelmiş. Azap ve ikabın çeşidini tatmış oluyorlar. Allah korusun. Ebu Hureyre Efendimiz'den bugüne kadar duyduğunuz, belki din duymaya başladığınız günden bu yana kulağınıza gelen, aşina olduğunuz bir söz. Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Mace'de görebildiğiniz bir söz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna, misafirine, ziyaretçisine ikram etsin, bir de hayır söylesin, ama değilse sussun. Yani faydasız, zararlı ya da hayır olmayan şey söylemesin. Öncelikle konuşsun bir kere. Felyakul hayran. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, men kâne yu'minu billahi ve levmil ahir. Bir imanı söz konusuysa, kendini mümin kabul ediyorsa, o zaman felyakul hayran, hayrı söylesin. Söyleyecektim ama aman bana ne demesin. Ya da ben bu konuda bir şeyler söyleyecektim ama benden başkaları da vardı demesin. Çünkü peygamber ona sen söyle diyorsa, bunu biliyorsa adam söylesin. Ama o anda hayır yoksa, kendisinde kalmamışsa, bilmiyorsa ya da eğitim gereği susması gerekiyorsa ya da bir başkası söylediği için kendisi müdahale etmemesi gerekiyorsa o zaman da sussun tabii. Ümmü Habibe radıyallahu anhadan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Tirmizi'de, Hakim'de, Beyhaki'de, İbn-i Mace'de görebilirsiniz. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, hak ve hakikatin varlığı konusunda çaba sarf etmek, kötünün, şirkin, küfrün, yanlışın, fenalığın ortadan kalkması konusunda çabalamak, bir de Allah Azze ve Celle'yi anmak dışında geri kalan insanoğlunun konuştuğu bütün sözler onun aleyhinde olup lehinde değildir. Tekrar ediyorum. Allah'ı gündemde tutmak, Allah'ı öğretmek, Allah'ı anlatmak, Allah'a kulluğu yaşamak için konuşuyorsanız bu bir. Bu kendi şahsınıza. Başkalarının iyiliğini istiyor, onlara iyiliği öğretiyor, onların iyi olması için çabalıyor, uğraşıyor, onun için konuşuyorsanız bu iki. Bir de fenalığı men etmeye, kötülüğü engellemeye çalışıyor, bunun için konuşuyorsanız bu da üç. Bunlar güzel ama bunun dışında ne konuşuyorsanız hepsi aleyhinize, lehinize değil. Müslim, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi ve İbn-i Mace'de bulabileceğiniz Makil bin Yesar'dan bir rivayet. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Fitne ve fesat döneminde, Peygamberimizin kullandığı kelimeyle söylersek, herç döneminde. Öyle bir dönemde ibadet etmek, benim yanıma hicret etmek gibi faziletlidir. Yani insanlar fitneye fesada uğramışlar. Mal fitnesi, eşya fitnesi, dünya fitnesi ya da sosyal, ekonomik düzen fitneleri, kafaya, gönle bağlı fitneler, aileye, eğitime bağlı fitneler, fitne ve fesat dönemi, herç dönemi, ölümler, öldürmeler dönemi, can fitneleri, namus fitneleri, din fitneleri yaygın, yani imtihanların zorlaştığı dönem anlamına fitne diyorum. Fitne imtihan demektir. Fitne fesat dönemi demek, imtihanların karma karışık olduğu, insanın ne yapacağını şaşırdığı bir dönem. İşte böyle bir dönemde insan eğer ibadet ve itaatına, Allah'a kul köle olma mantığına cidden sarılır, bütün işi, asıl programı, kendisinin görüntüsü, şehadeti bunaysa, sanki peygamberin yanına hicret etmiş gibi sevap alacaktır. İbadet, kul köle olmak demektir. İbadet, boynumuza taktığımız ipin Allah'ın ipi olması demektir. İbadet, ya Rabbi senin kulun kölen olmam için ne gerekiyorsa yapıyorum, hazırım, senin emrine amadeyim, buyur ya Rab demektir. İşte insanlar Allah'tan başka yüzler ve binlerce kendilerine kul köle olacak makam ve mevki tanıdıkları bir dönemde fesat, düzensizlik, yerle bir olduğu, gökte yer olduğu, gökte gök olduğu bir dönemde, her tarafı kuşattığı bir dönemde, siz imtihanınızı ibadetle tamamlıyorsanız, siz fitneden Allah'a, bir olan Allah'a kulluk ederek kurtulmaya çalışıyorsanız, sanki peygamberin yanına hicret ettiği gibi olursunuz. Öyleyse, fitne fesat dönemi demek, sahabenin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bırakıp gitmek zorunda olduğu Mekke toplumu demektir. Düşünün, nefes almak güçleşmişti. Oturup kalkmak zor olmuştu. Konuşmak dertti. İnsanlar ölüme çok rahat sürükleniyorlardı. Hem bir tek suçları olarak Allah'a iman, aziz olan, hakim olan bir Allah'a, lehu mülkü semavati vel ard olan bir Allah'a, hamid olan bir Allah'a iman etmelerinden dolayı sadece bu sebeple insanlar ibadetten engelleniyorlardı. Ama buna rağmen yine de Allah'a kul köle olmaya çalışıyorsa insanlar, işte onlar peygamberle birlik sanki hicret etmiş gibi ya da peygamberin yanına hicret etmiş gibi sevaba girecekler. İster misiniz bunaldığınız, sıkıldığınız, zorlandığınız bu ortamda peygamberin yanına gitme sevabı, yani sanki ferahladınız, sanki huzura kavuştunuz, sanki sükunet buldunuz, sanki Allah'ın elçisiyle birlikte yaşamaya imkan buldunuz. Bunun sevabına kadarsa, bunun imkanına kadarsa, işte onu elde etmişçesine bir sevabın insanı oluyorsunuz. İbn-i Mace'den bir hadis yine, Abdullah bin Amr bin el-As'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının işi gayet güzel, gayet düzgün gidiyordu. Vaktaki kendilerinden türemeler ve esir çocukları çıkıp sırf kendi görüşleriyle, sırf kendi reyleriyle sorunları çözmeye başladılar. Artık ondan sonra saptılar ve saptırdılar. Ben bilirim sevdası, bana göre sevdası. Hatta mesela Darimi'de İbn Sirin'den şöyle bir rivayet okursunuz. İlk kıyas yapan iblistir. Hatta insanlar güneş ve aya kıyas yapılmak şekliyle tapmışlar, tapmaya başlamışlardır. Yani kendisine tapınılması gereken varlığın özelliklerini güneşte arayıp bulmaya, ayda arayıp bulmaya çalışmışlar. Sonunda onu uygun bulmuşlar ve tapmaya başlamışlar. İlk kıyas yapan iblis ne demişti? Beni ateşten, onu yani Adem'i topraktan yarattın. İşte bu bir kıyastı. Olsun, ne olacaktı? Yani aslında maddenin, materyalin, bedenin, şu cismin önemini sanki Allah ona öğretmiş gibi büyük bir günaha cesaretle, isyana cesaretle benim bedenim, benim maddem onunkinden üstün diye isyan etmeye imkan bulmuştu sanki. Sanki bedenlerin üstünlüğü veya alçaklığı söz konusu. Benim gözümün şekli, benim saçımın tipi, benim elimin, parmaklarının, tırnaklarının ucu, benim tenimin rengi seninkinden daha iyi, öyleyse ben senden daha iyi Müslümanım demeye kimin niyeti, kimin cesareti olsun? İblis de öyle yaptı. Ben ateşten, o topraktan yaratıldı, öyleyse ben ondan üstünüm. Yani şeytanlık yapıyordu. Hadi bakalım, sen ondan üstünsen, buyur denildi ona da. Ateşe doğru, ateşin üstünlüğünü kabul ediyorsan sonunda ateşi bulursun denildi. Hadi o ve ona inananlar sonunda ateşe doğru yürüyecekler. Nebe suresinin sonunda kafirler diyeceklermiş ki, ah ne olaydı, keşke toprak olsaydık. Bakın tefsirlere, şöyle bir yorum, şöyle bir açıklama bulabilirsiniz. Ya yeniden diriliş döneminde hayvanlar da var sahnede. Onlar kendi aralarında hesaplaştıktan sonra Allah diyecek ki onlara, sizi insanlığın hizmetine yaratmıştım. Siz de görevinizi tamamladınız. Tamam artık, hadi hepiniz toprak olun denilecek. Onlar da toprak olacaklarmış. Bunun üzerine kafirler diyeceklermiş ki, ah biz de toprak olsaydık. Çünkü biz kendimizi hayvan zannediyor, hayvan gibi yaşıyorduk. Ama meğer şimdi insan olduğumuzu anladık. Biz bu sorumluluk bilincimizi dünyada aklımıza getirseydik, şimdi ne oldu bize? Neden biz toprak olmuyoruz diye hayıflanacaklarmış. Veya, eyvah, keşke biz de toprak peşinde koşsaydık. Yani topraktan yaratılan Adem'in peşi sıra gitseydik. Biz ateşten yana, biz ateşten yaratılan şeytandan yana olmuştuk. Şeytan doğru bizi ateşe çağırıyormuş. Şimdi de ateşe doğru gidiyoruz. Ah, toprağa doğru olsaydık da toprakla beraber cennete doğru gitseydik diyeceklermiş. Şimdiden diyelim, yarın demenin faydası olmadığını biliyoruz. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Bu tür konuşmaların üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir bitiriş duası istiyor bizden. Ben de onun Arapçasını peygamberden öğrendiğim gibi okudum. Ya da onun dediği gibiydi, benim kitaplardan öğrendiğim. Ben bunu şöyle Türkçeleştiriyorum. Önce Arapçasını tekrar okuyup, sonra Türkçesiyle bitirelim inşallah. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım, eksiksiz, noksansızsın. Tam ve mükemmelsin. Sübhansın, hamdolsun sana. Seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız, şahidiz, şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Yani kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin. Ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız, yanlışımız, hatamız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. sonu cennet olan bir hayat lütfet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.